Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 22. ayrım. 13. bölüm. Asansöre doğru yürürlerken Fini dikkatle tırnaklarını inceliyordu. Hareketi kasıklarına doğru bir tekmeyle bitirmeni beklerdim. Ben de, ama kasıklarında bir şey taşıdığını sanmıyorum. Eve kendini toparlayarak Whitney'e döndü. Komutanım, davranışım için gerçekten özür. Whitney asansöre binerken omuzlarını silkti. Sakın keyfini bozma. Ofisten çıkıp saha çalışmalarına daha sık katılmalıyım. Ne kadar zevkli olabileceklerini unutmuşum. En kısa zamanda Yost'un dairesindeki gözlem ve analizlerini masamda istiyorum Teğmen. Hala şehirde ya da civarda olması konusunda olasılık değerlendirmesi yap. Eğer olumlu çıkarsa hangi delikte olabileceğini değerlendirmeye başla. Sonra Whitney bir an duraksayarak Eve'in yüzüne odaklandı. İşini nasıl yapacağını bildiğini söylememek konusunda çok sağlam bir irade sergiliyorsun Dallas. Öyle bir düşünce aklıma gelmedi bile efendim. Jacoby'yi yere sermek keyfini epey yerine getirdiğinden Eve gülümsedi. Sayılır. Gerisini sana bırakıyorum. Whitney asansörden indi. Şimdi yapmam gereken bir sürü görüşme, sıkmam gereken epey can var. Whitney yanlarından uzaklaşırken Eve, motoru iyice açıldı ha, dedi. Whitney'in. Evet, dedi Fini. Sokaklarda çalıştığı dönemi bilmiyorsun sen değil mi? Buz küpü Jack. Mesai sonunda herkes dağılmış haldeyken Jack bir damla ter dökmemiş olurdu. Fini cebinden fındık poşetini çıkardı. Ben McNab'i alayım. Sen merkeze mi dönüyorsun? Şimdilik öyle. Eve, Peabody'yi çağırmak için iletişim cihazını çıkarırken lobinin karşı tarafındaki asansörden inen yardımcısını gördü. Benimle geliyorsun. Eve, binadan çıkana ve polis aracına binene kadar bekledi. Raporun? Kendi halinde bir adammış. Biraz mesafeli olsa da çok kibarmış. Her zaman muntazam giyinirmiş. Her zaman tek başınaymış. 10-12 kadar komşuyla, iki güvenlik görevlisiyle konuştum ama kimse şimdiye kadar onun yanında birini görmemiş. Ama droid bir hizmetçisi varmış. Güvenlik görevlilerinden biri federalleri droidten geriye kalanları taşırken görmüş. Kendi kendini tahrip etmişe benzediğini söyledi. O konuda da kendini sağlama almış. 15. katta sosyetik tipli bir kadın Yost'la arada sırada lobide karşılaştıklarını ve kısaca muhabbet ettiklerini söyledi. Birkaç kez de bale ve operada karşılaşmışlar. Doğru düşünmüşsünüz. Kadın Yost'un her ikisine de sezonluk biletleri olduğunu söylüyor. Sahne önünde ilk locada. Hep yalnız gidermiş. O konuya birkaç görevli atarız ama artık kendini riske atmaz. Buradaki deliğini deşifre ettiğimizi, komşularıyla konuştuğumuzu biliyor. Her zamanki programına devam etmez. En azından bir süre. Ben birkaç kez Charles'la birlikte operaya gittim. O locayı gözümün önüne getirmeye çalışıyorum ama olmuyor. Charles'a sorabilirim. O sürekli gidiyor. Fark etmiş olabilir. Eve parmaklarını direksiyonda gezdirdi ve bir süre öğrendiklerini düşündü. Sonra ani bir hareketle bir hızlı taksiyi solladı. Sor ama fazla bilgi verme. Bu yemeğe zaten yeterince sivil el karıştı. Peabody köşedeki sokak satıcısına doğru özlem içinde baktı. Yemek demişken diyerek yutkundu. Daha öğlen bile olmadı, acıkmış olamazsın. Olabilirim. Ayrıca eminim sen kahvaltı bile etmemişsindir. Günün en önemli öğününü atlamak seni ağırlaştırır, huzursuz ve mutsuz yapar, zihinsel ve duygusal durumunu sarsar. Araştırmalara göre... Of, tanrım kes! Eve başka bir taksiyi de sollayarak hızla kaldırıma yanaştı ve ters ters Peabody'ye baktı. 60 saniyen var. Şu an itibariyle ışık hızıyla hareket ediyorum. Gerçekten de şimşek hızıyla arabadan fırladı. Rozetini çıkararak kaldırımdaki kalabalıkta yolunu açmak ve midesine indirmek için can attığı soyalı sandviçlere ulaşmak için sallamaya başladı. Bir dakikanın dolmasına saniyeler kala kendini arabaya attı. Yüzüne kocaman bir gülümseme yayılmıştı. Elindeki ikinci kızartma kutusunu Eve'e doğru uzatarak ikram etti. Eve kutuyu alarak dizlerinin arasına sıkıştırınca Peabody'nin yüzündeki gülümseme soldu. Aç olmadığını sanıyordum. O zaman neden bana da bir kutu aldın? Peabody vakarını korumaya çalışarak, kibarlık olsun diye, dedi. iki kutuyu da bitirme hayalleri suya düşmüştü. Sonuçta Teğmen'i istemediğinde ikinci kutunun ziyan olmasına izin veremezdi. ''Sanırım bunu da istersin.'' ''Evet, sağ ol.'' Eve kolayı da kaparak ağzına birkaç kızartma attı ve arabayı çalıştırarak yola devam etti. Çenesiyle işaret ederek, ''Yakamdaki kayıt cihazının içindekileri bilgisayara aktar ve bir diske kopyala. Bir saat içinde komşu görüşmelerini rapor haline getir ve Charles Monroe'yla konuş.'' Peabody kayıt cihazını alarak kendi cebine attı. ''Evet efendim.'' ''Sen kıssal ıvır zıvırla ilgili benden daha çok şey biliyorsun. Kaydı tara. Yost'un giyinme kabinindeki bölümü. Kozmetiklere bir göz at. Eğer senin sahanın dışındaysa Mavis'e yollayacağım. O hepsini bilir. Kozmetik konusunda indirim reyonu dışındaki her şey benim için saha dışı. Ama yine de bazıları bildiğim markalar olabilir. Pekala, o zaman kayıtta o bölümün ayrı bir kopyasını yap, Mavis'e yollarım.'' Merkeze vardıklarında ofisine ilerlerken kalan kızartmaları bitirdi. Boş kutuyu buruşturarak attı ve kendini ofisine kapadı. Evrak işlerine gömülmeden önce yapması gereken tek bir şey kalmıştı ve bunun için biraz mahremiyete ihtiyacı vardı. Ekstra bir önlem olarak kişisel telelinkini kullandı. Rourke ikinci çalışta açtı. ''Selam Teğmen, nasıl gitti?'' ''Gitti işte.'' Jacobi'yi karşılığında resmi şikayette bulunamayacağı bir pozisyona sokarak suratına bir dirsek savurdum. ''Umarım kaydı vardır, izlemek isterim.'' ''Ha ha, aslına bakarsan elimde bir kayıt var ki adamı yere sermemin ve seni aramamın sebebi de o. Yost'un daire...'' Eve, Rourke'un arkasına bakıp oturduğu odayı tanıyınca duraksamıştı. Öfkeli bir sesle, ''Orada ne yapıyorsun sen?'' diye sordu. ''Kayıt dışı aletlerinden gelen verileri istemiyorum demiştim sana. Senin için veri araştırdığımı nereden çıkardın acaba? Bak Rourke, yapmam gereken başka işlerim de var. Sana yasal ve resmi olmayan yollarla elde edilmiş veri sunmak gibi bir niyetim yok. Önce hepsini fiini süzgecinden geçireceğim diye düşündü. Bu arada Savoy Otel'den beklediğin veriler geldi. Yost'un orada kaldığını onaylıyorlar. İlgili belgeleri sana gönderdim. Şimdi senin için yapabileceğim başka bir şey var mı?'' Eve dikkatle onun yüzüne bakarken gözleri şüpheyle kısılmıştı. ''Bana yalan mı söylüyorsun? Yost'un Londra'da kalması ile ilgili mi?'' ''Çok bilmişlik yapma bana. Şu anda o odada ne yaptığınla ilgili. Eğer yalan söylüyorsam soruna da yine yalanla cevap vermem gerekir. Sanırım tek yapabileceğin bana güvenmek, değil mi?'' Rourke gülümsedi. ''Şimdi sevgilim, her ne kadar bütün günü seninle sohbet ederek geçirmek istesem de yapmam gereken işler var. Niçin aramıştın beni?'' Eve, dişlerinin arasından hırlayarak, ''Pekala,'' dedi. ''Yost'un dairesini kaydettim. Çok güzel bir yer. Senin de hoşuna gidecek şeyler var içinde. Diskten parçaları teker teker inceleyebilirim aslında ama belki sen bir bakarsan daha hızlı anlayabilirsin diye düşündüm. Tablolar, heykeller, antikalar, diskten bakarak orijinal olup olmadıklarını anlayabilir misin? Büyük bir olasılıkla evet ama garanti veremem çünkü iyi kopyalar ancak yakından incelemeyle belli olur. Yost'un iyi kopyalarla yetineceğini sanmıyorum. O konularda epey kibirli, ismi lazım değil, tanıdığım başka biri gibi. Sivil uzman danışmanına hakaret ediyorsun Teğmen. Her neyse. Sanat eserleri ve antika mobilyalarla bize bazı kaynaklar verebilirsin. Gönder, bir bakarım. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz Teğmen. Rourke bağlantıyı kestikten sonra arkasına yaslandı ve duvar ekranındaki verileri incelemeye başladı. Özel ajan James Jacobi, doğum tarihi ve yeri, aile verileri önemli değildi. Ama Jacobi'nin eğitim hayatı ve çalışmalarında çok başarılı olması dikkatini çekmişti. Adamın başarı grafiği, ufak yükselmeler ve alçalmalar haricinde inanılmaz ortalamaydı. Sosyal becerileri en dibe vurduğu noktalar, analitik yetenekleri en yüksek noktalardı. FBI eğitimi için gerekli olan minimal gereklilikleri zar zor tutturmuş ama silah eğitimi, elektronik ve taktik geliştirme alanlarında uzmanlık almıştı. Gizli profili, otorite ile, üstleriyle ve iş arkadaşları ile ilişkilerinde zorluklar yaşadığını, prosedür ihlaline eğilimli olduğunu ve takım çalışmasında yetersizliğini gösteriyordu. Emre itaatsizlik nedeniyle 3 kez ceza almış ve delil tahribatı şüphesiyle bir kez iç soruşturma geçirmişti. Bekar ve heteroseksüeldi. Görünüşe göre kadınlarla kişisel ilişki kurmak yerine lisanslı eskortlarla birlikte olmayı ve hizmetlerinden yararlanmayı tercih ediyordu. Hiçbir suç kaydı yoktu. Reşit olmadığı dönemlerde dahil olmak üzere en ufak bir suç kaydı yoktu. Bu bilgi Rourke'un kafasını sallamasına neden oldu. FBI dosyasının güvenilirliğinden şüphesi yoktu. Onların da genelde en az kendi kadar detaylı ve kesin dosyalar tuttuğunu biliyordu. Hayatı boyunca en ufak bir suç işlememiş bir adam, ya tehlikeli ya da ölümcül derecede sıkıcı bir adamdı. Kıyafetlerini mağaza ürünlerinden seçiyor, küçük ve mütevazı bir evde yaşıyordu. Özellikle yakın olduğu bir arkadaşı yoktu. Rourke, hiç şaşırmadım diye düşündü. Hazır bu kadar ileri gitmişken bilgisayarı Jacobi'nin dava verilerini işlemeye programladı. İşlem yapılırken Rourke ekrana Karen Stowe'un verilerini getirdi. Bilgilere bakarken demek ki Stowe takımın daha güçlü ve daha zeki olan üyesi diye düşündü. Kriminal hukuk ve elektronik alanlarında çift anadal yaptığı Amerika Üniversitesi'nden şeref derecesiyle mezun olmuştu. Üniversiteden çıktığı anda FBI'ya kabul edilmiş, eğitimini tam olarak programlanan sürede ve sınıfındaki ilk beşin içinde bitirmişti. Dosyasındaki profile göre azimli, yüksek odaklanma becerisine sahip istekli bir yapısı vardı. Uzun saatler çalışmaya gönüllü, kişisel ve fiziksel riskler almaya eğilimliydi. Kuralları takip ediyordu ama onları kendi gereksinimlerine göre esnetmenin yolunu da buluyordu. Zayıf noktası objektiflik konusunda zorluk çekmekti. Genelde davalarına fazlaca müdahil oluyor, kanundan ziyade kişisel düşüncelerini yansıtmaya başlayabiliyordu. Rourke, Stowe'un bu yönden Eve çok benzediğini düşündü. İkisinin bu davada birbirlerinin üstüne atlamaya hazır hale gelmeleri ilginçti. Azmi, yetenekleri ve kararlılığı sayesinde hızla rütbe almıştı. Rourke, Stowe'un mevcut davası için özel bir talepte bulunduğunu ve davaya dahil olmak için çok uğraştığını görünce ilginç diye düşündü. Kişisel yaşamına gelince hepsi birbirinden farklı dönemlerde ve erkek olan 4 sevgilisi olmuştu. Birincisi lisedeydi. İkinci ve üçüncüsü üniversitenin 3. senesinde. Kısa dönemli bu flörtler sonrasında 6 aydan uzun süren ilk ve tek ilişkisini FBI eğitiminin 1. senesinde yaşamıştı. Boş zamanlarında resim yapmaktan hoşlanıyordu. Dosyasında ceza ya da uyarı yoktu. Rourke, Stowe'un dosyalarının da bir listesini isteyerek Jacobi'nin davalarını incelemeye başladı. Bir saat sonra kısa bir kahve arası verdiğinde iletişim biriminin ışığının yanıp sönmeye başladığını gördü. Teğmen, Yost'un dairesiyle ilgili görselleri gönderiyor diye düşündü. Biraz değişiklik olsun diye Stowe'un dava dosyalarını ertelemeye karar verdi. Tam kaydet ve kapat talimatını vermek üzereyken gözüne bir şey takıldı. Rourke'un dikkatini çeken Stowe'un davalarından biri değildi. Ama Yost soruşturmasına atanmasından 6 ay kadar önce başka bir dava dosyasını inceleme talebinde bulunmuştu. Rourke, neden diye düşündü. Özel ajan Karen Stowe, neden Paris'te bir cinayetin detaylarını okumak ve incelemek istesin ki? Davada Yost yine şüphelilerden biriydi ama hiçbir şey ispatlanamamıştı. Paris'teki Amerikan elçiliğinde yazman ve tercüman olarak çalışan 26 yaşındaki Winfried J. Gates'in tecavüze uğrayıp boğularak öldürülmesi için hiçbir neden bulunamamıştı. Yost'un adını şüpheliler listesine sokan şey de kurbanla herhangi bir bağlantı ya da neden değil, sadece cinayet yöntemiydi. Belki de o dönem Yost'a değil kurbana odaklanmıştın diye mırıldandı Rourke. Bilgisayar, Winfried J. Gates'in kişisel dosyasını bul. İşlem yapılıyor. Rourke kahvesini yudumlayarak bilgisayardan çıkan sesleri dinledi. Gates, Winfried Carroll, kadın, melez, doğum tarihi 5 Şubat 2029, Savannah, Georgia. Ebeveynler Marlo Barons ve John Gates, boşanmış. Kardeş yok. Görseli ekranda. Fiziksel tarif isteniyor mu? Hayır. Devam et. Devam ediliyor. Eğitim hayatı gösteriliyor. İlkokul, evden eğitim programı. Moss Riley Lisesi'ne tam bursla kabul ediliyor. dil ve politik program alanlarındaki çalışmalarıyla takdir listesine giriyor. Amerika Üniversitesi'nde tam burslu olarak, dur, Gates ve Stowe dosyalarındaki eğitim verilerini çapraz sorguya al. Eşleşen her veri ekrana. İşlem yapılıyor. Şahıs Gates ve şahıs Stowe, Amerika Üniversitesi'ne aynı tarihlerde kabul edilmiş. Gates üstün başarı, Stowe yüksek başarı derecesiyle aynı sınıftan mezun olmuşlar. Sırasıyla sınıf birincisi ve ikincisi olarak. Dur, onu tanıyordun değil mi? Diye mırıldandı Rourke. Bu senin için sıradan bir dava değil, kişisel. 22. ayrımın sonu. Sayfa 223. Devamı 23. ayrımda.